Kitabın adı Cehennem Köşesi. Yazarı David Baldacci. 47. ayrım. Ama son kısmı nasıl başaracaktı? Patlamalar onları burada kilitli tutabilirdi ama kurtarma timleri gelene kadar hayatta kalabilirlerdi. Suları ve biraz yiyecekleri vardı. İçeride de kullanabilecekleri malzemeler olabilirdi. Bunu da düşünmüş olmalı. Başka bir şey daha olmalı. Yürümeye devam ettiler. Finn yorulduğu zaman Knox'u Stone alıyordu ve götürebildiği kadar götürüyordu. Sonra Finn geri alıyordu. Ama yol yukarı doğru gittikçe işleri daha da zorlaşıyordu. Yine de gayret ediyorlardı. Şimdi her patlamada kaya parçaları dökülüyordu. Çünkü binanın inşa edilmediği, dağın kendi halinde bırakıldığı yerler de vardı. "Nereye gidiyoruz?" diye sordu Annabel nefes nefese. Stone yukarıyı işaret etti. "Çok uzağa değil. Dağın tepesine mi?" "Yakınında." "Aşağı inmek için bir yol var mı?" Stone hemen cevap vermedi. Aslında bir cevabı da yoktu. Bir gece uykusu tutmadığında kullanmıştı bu çıkışı. Ama dağdan aşağı hiç inmemişti. İçeri girip eğitimine devam etmeden önce birkaç dakika huzur içinde yıldızlara bakmıştı. O yüzden aşağıya bir yol var mı bilmiyordu. Ama olmak zorundaydı. Stone bir yol bulurdu. Dönüp Knox'u taşıyan Finn'e baktı. Yaralı kolunu tutan Caleb'a, yorgunluktan ölmek üzere olan Annabel'e baktı. Aşırı yorgunluktan kendi dizlerinin de titrediğini hissetti. "Bir yol bulacağız Annabel," dedi. "Dağın dışında olmak, içinde olmaktan daha iyidir." 30 metre daha yukarı çıktılar. Her tünel ağzına geldiklerinde Stone'un durup hangi taraf doğru diye düşünmesi gerekiyordu. İki kez yanlış yola girmişti. Üçüncüsünde tek başına gidip doğru olduğundan emin olmuş ve geri dönüp diğerlerini de almıştı. "Knox iyi değil," dedi Finn kısık sesle. Stone yaralı adamın yanına diz çöktü ve ışığı yüzüne tuttu. Dokununca soğuk olduğunu gördü. Yavaşça adamın göz kapaklarını kaldırıp ışığı gözlerine tuttu. Sonra göz kapaklarını bırakıp ayağa kalktı. Knox'un pek uzun bir zamanı kalmamıştı. "Gidelim." "Bana mı öyle geliyor yoksa nefes almak daha mı zorlaşıyor?" "Virginia'daki dağların bu kadar yüksek olabileceğini düşünmemiştim," dedi Chapman. "Değiller," dedi Stone. Derin bir nefes aldı ve yarıda durdu. Çektiği oksijen azalmıştı. O anda cevabını buldu Stone. Friedman onları havasız bırakıp boğacaktı. Aşağıda bir makinenin çalıştığını duydu. "Fanlar," dedi. "Havayı dışarı çekiyorlar." Başka bir nefes daha aldı. Yüz hatları istemsizce gerilmişti. Finn ona baktı. "Ve havaya bir şey katıyor. Ciğerlerimizin ihtiyacı olmayan bir şey. Artı bir de patlamadan kalan duman ve pislikler var." "Acele edin," dedi Stone. "Bu taraftan." Bir 30 metre daha taştan yapılmış büyük merdivenler gibi kayalardan çıktılar. Düzgün merdivenler değildi bunlar. Bazı kısımlar çok geniş, bazıları ise çok dardı. Stone Finn'e baktı. Arkadaşının çok güçlü olduğunu biliyordu. Bir zamanlar üyesi olduğu donanmanın sonsuz dayanıklılığı vardı onda. Ama o anda bir insanın ihtiyacı olan oksijenin yarısını alıyordu. Durum daha da kötüleşiyordu. Annabel kolunu Caleb'ın koluna dolamıştı. Yukarı çıkmasına yardım ediyordu. O, diğerleri kadar güçlü ya da dayanıklı değildi. En sonunda durup yere oturdu. Hırıltıyla nefes alıyordu. Siz gidin, beni bırakın, yapamam. Stone dönüp kolunu Caleb'ın sağlam omzuna koyarak ayağa kaldırdı. Hiç kimse geride bırakılmayacak, dedi Stone. Ya hepimiz burada kalacağız ya da yürümeye devam edeceğiz. İlerlemeye devam ettiler. İlk Annabel gördü. Işık! Diye bağırdı. Hızla atıldılar. Yolculuklarının sonu olduğu için heyecanlanmışlardı. Seneler önce Stone'un bulup genişlettiği ve binadan çaldığı çeşitli materyallerle kapattığı doğal yarık buydu. Işık huzmeleri yapay değildi. Dışarıda şafak söküyordu. Dağın içindeyken saatler geçtiğine inanamıyordu Stone. Işığın geldiği yere vardılar. Seneler önce yerleştirdiği kontr plağı itip metal parçaları yerinden söktü. 30 santimetre kadar bir açıklık oluştu. Finn, Knox'u yere bırakıp Stone'a yardım etti. İyice genişledi açıklık. Çok aşağıda bir patlama daha duydular. Ama artık dağdan çıkmışlardı. Stone dikkatli davranmak zorundaydı. Siz durun, önce ben çıkacağım. Hepsi gerildi. Finn, Knox'u kaldırdı ve silahını çekti. Chapman'ın bir elinde silahı, diğerinde bıçağı vardı. Annabelle, Caleb'ı tutuyordu. Adam ayakta ölmüştü neredeyse. Stone öne bir adım attı, sonra sendeledi. Neredeyse dizlerinin üzerine çökecekti. Allah kahretsin. Eğri büğrü alanı geçememişti. Açıklığın kayalıklara çıkan tarafına bir kablo gerilmişti. Sağına baktı. Son patlayıcı bir yarığın içindeydi. Üzerinde bir sayaç vardı. 5 saniyesi kalmıştı. ''Geri çekilin!'' diye bağırdı Stone. Bombaya doğru atıldı, aynı anda Chapman'da atıldı. Annabelle bağırdı, Caleb inledi. Finn, Knox'un ağırlığı altında geriye doğru sendeledi. Stone, İngiliz ajana baktı. Chapman ona bakmıyordu. Çenesini sıkmış, bombaya bakıyordu. Kollarını havaya kaldırmıştı. Kayalardan destek aldı ve Stone'u geçerek ileri atladı. ''Hayır Mary!'' diye bağırdı Stone. Sayaç biri gösteriyordu. Bölüm 102. Bir anma töreni daha. Arlington mezarlığında. Yan yana dizilmiş 3 tabut. Amerikan ordusunun 3 eski askerini temsil ediyordu. Harry Finn, Joseph Knox ve John Carr. Son törende olanlar yüzünden sıkı güvenlik önlemleri alınmıştı. Devriye ekipleri 4 çember oluşturuyordu. Her yerde bomba uzmanı köpekler vardı. Nanobotların ne yapabileceğini bildikleri için bütün çantalar ve insanlar elle aranmıştı. Cep telefonlarına, iPhone'lara ve her türlü elektronik cihaza el konulmuştu. Kurallar tamamen değişmişti. Hiçbir şey aynı olamayacaktı artık. Başkan onları övmek için gelmişti. Kongrenin ve ordunun önemli kişileri de orada hazır bulunuyordu. FBI müdürü, Riley Weaver, Ajan Ashburn ve Gerşik de oradaydılar. Sir James McElroy da oradaydı. Çünkü onun başbakanı da gelmişti. Amerikan ordusunun bir üyesi olmadığı için Mary Chapman'ı temsil eden bir tabut yoktu burada. Ama başbakan İngiltere'nin en büyük müttefiki için kendini kurban etmesi konusunda bir şeyler söyleyecekti elbette. Aynı nedenden Annabelle Conroy ve Caleb Shaw'un da tabutları yoktu. Bu asil mezarlıkta gömülmek için gereken kriterlere uymuyorlardı. Ama başkan onlarla ilgili de bir şeyler söyleyecekti. İlk önce başbakan konuştu. Sonra bir sürü önemli mevki sahibi geldi kürsüye. Riley Weaver da bunlardan biriydi. Cinayet dağının ne olduğunu açıklamadı. Çünkü buna hiç gerek yoktu. Basın bu işin tamamen dışında tutuluyordu. Resmi olarak Knox, Finn ve Karın ölümüyle birlikte bir grup Rus uyuşturucu tüccarının terk edilmiş bir hükümet binasındaki laboratuvarı, hain olduğu sonradan ortaya çıkan bir Amerikan ajanının yardımıyla yenilediği de ortaya çıkmıştı. Lafayette Parkı'ndaki bomba ve silahlı saldırı, daha sonra Pensilvanya, Virginia ve Columbia bölgesinde işlenen cinayetlerde aynı grubun işiydi. Başkan en son konuştu. Bu işin arkasındakilerin bulunacağı ve yargılanacağı konusunda yemin etti. Ruslar ve Amerikalılar arasındaki tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti. Yarım mil kadar ötede Arlington mezarlığındaki küçük bir tepenin üzerinde bir kadın olanları izliyordu. Mezarlığın her yanına yayın yapan ses sistemi sayesinde konuşmanın her sözcüğünü duyabiliyordu. Çoğu ilgisini çekmemişti ama başkanın söyledikleri farklıydı. Hain olduğu ortaya çıkan Amerikan ajanından bahsedince gülümsemesini bastıramadı kadın. Buradaki törenin bütün önemli haber ağlarında ve kablolu televizyonlarda yayınlandığını biliyordu. Carlos Montoya'nın da izlediğini biliyordu. Çünkü adamla konuşmuş ve izlemesini söylemişti. Amerikan başkanı ve Meksika'daki meslektaşı kurtulmuş bile olsa plan işe yaramıştı. Ruslar suçlanıyordu. Bütün olanlara rağmen görevini başarıyla tamamlamıştı. Cep telefonu titredi. Ekranda beliren mesaja baktı. İyi iş. Sonra mesajın devamı geldi. kadının morali iyice yükseldi. Paranın geri kalanı hesabına gönderilmişti. Carlos Montoya kendisine iyi şanslar diliyordu. Cevabını yazdı. Ama aslında ciddi değildi. Onun işi bitmişti. Bu kadardı. Zaten bunun üstünde bir şey nasıl yapılabilirdi ki? Marissa Friedman saç şeklini yenilemişti. Kısacık kestirmiş ve koyu kahverengiye boyatmıştı. Yüz ifadesini değiştirmek için de yararlılığı ispat edilmiş teknikler kullanmıştı. O kadar değişmişti ki en yakın arkadaşı bile kim olduğunu anlayamazdı. Tanınma korkusu olmadan istediği gibi gezinebilirdi buralarda. Başını törenden kaldırdı. Üzüldüğü tek nokta John Carr'ın teklifini kabul etmemiş olmasıydı. Aslında kabul edeceğini sanmıyordu da. Bu işlerin arkasında onun olduğunu anlayınca ki John bunu yapabilecek biriydi, Friedman'ın adam öldürmesi gerekecekti. Yine de birlikte biraz zaman geçirebilirlerdi. Friedman gibi hayatının neredeyse tamamını yalnız geçirmiş biri için bu kadarı bile yeterli olurdu. Banka hesabında 1 milyar dolar vardı ve hayatının geri kalanında ne isterse onu yapacaktı. Hayatından memnun bir şekilde iç çekti. İnsan her gün bütün zamanların en karmaşık ve şok edici operasyonlarından birini başarıya ulaştıramıyordu. Kağıtları hazırlanıyordu. Dulles Havaalanı'nda özel bir uçak bekliyordu kendisini. Bir ada satın almıştı. Sahte bir kimlik işlemiyle tabii. Gelecek yıl kumsalda uzanmaktan, soğuk içeceğinden bir yudum alıp kitap okumaktan ve sonraki planlarını düşünmekten başka bir şey yapmayacaktı. Bir sürü bomba uzmanı köpeğin yanından geçmişti. Hiçbiri tanımamıştı onu. Mezarlıktan çıkmak için güvenlik duvarından geçmesi gerekiyordu. Aralarından geçerken gülümsemesini bastırmaya çalıştı. Nanobotlar. Montoya bunun için 4 yıl ve neredeyse 2 milyar dolar harcamıştı. Programlanabilir askerlerden oluşan mikroskobik ordusunu kullanarak kokuların moleküler seviyede değişmesini sağlamıştı. Artık kokusundan tanınan ve yasaklanan birçok uyuşturucu dünyanın her yerine gidebilecekti. Ama özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'ne. Uyuşturucular, silahlar, bombalar, nükleer malzemeler, her şey. Bu iş her şeyi değiştirmişti. Suç unsurları sonsuzdu. Friedman o yüzden adasını çok uzaklardan seçmişti. Kendi ülkesindeki çığlıkları duymak istemiyordu. Hepsine lanet olsun. Arabasına ulaştı. Kiralıktı. Etrafı bir kere daha inceledi. Yanına bir köpek yaklaşınca aşağı baktı. Tasması ya da boynunda herhangi bir şey yoktu. Başı boştu. Sevmek için eğildi ama köpek ondan uzaklaştı. Sakin ol tatlım, sana zarar vermeyeceğim. Köpek daha da yakına geldi. Sanki Friedman'ın niyetini kontrol ediyordu. Ama kadın elini uzatınca yine geri çekildi. Arka ayaklarının üzerinde oturup havlamaya başladı. Biraz gerildi ve arabanın kilidini açtı. Adamlar ona doğru gelmeye başlayınca başını hızla çevirdi. Yarısı takım elbiseli, yarısı ordu üniforması giyinmiş 10 adamdılar. Hepsinin silahları çekilmiş, ona nişan alınmıştı. ''Neler oluyor?'' diye bağırdı. Güneş gözlüklerini başının üzerine taktı. ''Araçtan uzaklaş ve iki elini başının üzerine koy, hemen!'' dedi takım elbiselilerden biri. Friedman söyleneni yaptı. ''Bu sizin köpeğiniz mi? Eğer öyleyse büyük bir hata yaptı. Beni arayabilirsiniz. Üzerimde bomba, uyuşturucu ya da öyle bir şey.'' Arabasının yanına park etmiş olan SUV'un arkasından onun geldiğini görünce Marissa Friedman sustu. Oliver Stone gözlüklerini rüzgarlığının cebine koydu. Arkasında Mary Chapman vardı. Pilot gözlükleri gözündeydi. Friedman soluna bakma ihtiyacı duydu. Finn de oradaydı. Yanında tekerlekli sandalyede oturan Knox duruyordu. Başının etrafında bir bandaj vardı. Sol kolu askıdaydı. Friedman tekrar Stone'a bakınca ürperdi. Caleb Shaw da oradaydı. Kolu askıdaydı onun da. Gayet iyi görünen Annabel Conroy ise arkadaşının arkasında duruyordu. Friedman uzun bir süre sonra gözlerini Stone'dan ayırıp yerdeki köpeğe baktı. Gülümsedi. Ne şirin bir köpek. Bu köpek seni mahvedecek, dedi Stone. Nasıl? Diye sordu Friedman. Stone bileğini koklarmış gibi yaptı. Daha sonra aleyhine kullanılabilecek, sana ait doğru bir bilgiyi vermek büyük bir hatadır. Anlayamıyorum. Erkeklerin içini titreten şu Tayland parfümü vardı ya, içimde iki kalbin atmasına neden olan. Çok ender bulunabiliyordu hani. Ama eğer arkanda Amerikan hükümeti varsa, bulması imkansız değil. Köpeğe baktı ve çok ayırt edici bir koku. Bu küçük şeyin Arlington gibi büyük bir yerde bile senin izini bulması için tek bir kere koklaması yetti. Benim burada olacağımı nereden biliyordunuz? Nasıl olmazdın? Dedi Stone. Eğer pozisyonlarım tam tersi olsaydı sen gelir miydin? Hayır. Neden? Ben hiçbir zaman birini öldürdüğüm için mutlu olmadım. Friedman gülümsemeyi bıraktı. Ben de mutlu değildim ki. Sadece kıymetli bir rakibe saygı duruşunda bulunmam gerektiğini düşündüm. Az önce Montoya'nın sana attığı e-maili ve cevabını da yakaladık. Hasta luego. İyi dokunuş. $1 milyar iyi para. Ve en iyisi bu, seninle onun arasında doğrudan bir bağlantı oluşturuyor. Artık onun günleri de sayılı. Friedman etrafındaki silahlı adamlara baktı. O parayı harcayamayacakmışım gibi görünüyor. Durdu. Nanobotları ve kokuları fark etmen konusunda seni tebrik etmeliyim. Ben çok iyi saklandıklarını düşünmüştüm. Saklanmışlardı. Mantıktan çok şansla buldum. Sanmam. Hiç kimse bu kadar şanslı değildir. Montoya, başkanın bombadan kurtulduğunu gördüğünde hiç mutlu olmadı. Bu yüzden yedek planını devreye soktun, öyle mi? Friedman başıyla onayladı. A planı her zaman işe yaramadığı için hep bir B planı olmalıdır. İnsanların çoğu o anda bırakıp kaçardı. Ben de sadece $500 milyar vardı ama hepsini istiyordum. Planın başarıya ulaştığını görmek zorundaydım. En iyiler böyle yapar. Biliyorsun, gurur meselesi. Neredeyse başarıyordun. Artık bir önemi yok. Bunu nasıl yaptığını sorabilir miyim sana? Cinayet dağındaki bütün çıkışların tutulduğunu sanıyordum. Tutmuştun, dedi Stone. Özellikle de üçüncü çıkışı. Asıl ben sorayım. Bunu nasıl becerdiğini. Dediğim gibi, senin her şeyini öğrendim. Bu kadar saçmalık yeter, dedi biri bağırarak. Riley Weaver çıktı ortaya. Yanında FBI müdürü, arkasında da ajan Ashburn vardı. Nasıl bu kadar rezilleşebildin Friedman, diye bağırdı Weaver. Parmağını ona doğru uzatmıştı. Friedman cevap vermeye tenezzül bile etmedi. Stone'a bakmaya devam etti ve gülümsedi. Senin gibi bir adam kendi yolundan gider. Mutfak çıkışını bilen birkaç kişiye rastladım. O yüzden sadece senin bildiğin bir çıkış yolu olacağını anladım. Neden? Diye sordu Stone. Çünkü sen kendinden başka hiç kimseye güvenmiyorsun. Arkadaşın olan suikastçılara bile tam olarak güvenmiyordun. Bunu nereden anladın? Çünkü ben de hiç kimseye güvenmem. Kendimden başka tabii. O çıkışı nasıl buldun? 47. ayrımın sonu. Sayfa 551. Devamı 48. ayrımda.